Ayrım 12.
Ama Old Bailey'den sonra bir dize daha olmalıydı. Belki onu Bay Charrington'ın belleğinden söküp çıkarabilirlerdi. Kim öğretti bunu sana? Dedem küçük bir kızken söylerdi bana. Ben 8 yaşındayken buharlaştırıldı ya da kayboldu neyse. Limon nedir öğrenmek isterdim diye ekledi ardından. Portakalı biliyorum. Sarı, kalın kabuğu olan yuvarlak bir meyve. Ben limonu hatırlıyorum dedi Winston. 50'li yıllarda oldukça yaygındı. O kadar ekşiydi ki kokusu bile insanın dişlerini kamaştırırdı. Resmin arkası tahta kurusu doldur mutlaka dedi Julia. Bir gün çerçeveyi indirip iyice temizlerim. Ayrılma zamanımız geldi sanırım. Yüzümdeki boyaları yıkayayım. Ne sıkıcı. Sonra da senin yüzündekileri çıkartırım. Winston hemen kalkmadı. O da kararıyordu. Işığa dönerek cam küreye bakmaya koyuldu. İnsanın sürekli ilgisini çeken şey mercan parçası değil camın kendisiydi. İçinde inanılmaz bir derinlik vardı ama hava kadar da saydamdı. Camın yüzeyi küçük bir dünyayı ve atmosferini içeren bir gökyüzü parçası gibiydi. İçine girebilirmiş gibi bir duygu uyandı içinde. Aslında maun karyola, saat ve resimle birlikte o yuvarlak camın içindeydi. Cam bulundukları oda, mercansa camın ortasında Julia'nın ve kendisinin sonsuzluk içinde belirlenmiş yaşamlarıydı. 5. Simi ortadan kaybolmuştu. Bir sabah işine gelmemişti. Bazı düşüncesiz kişiler yokluğu üzerinde yorumda bulundular. Ertesi gün kimse ondan söz etmedi. Üçüncü gün Winston arşiv dairesinin kapısındaki duyuru levhasına gidip baktı. Orada çeşitli kağıtlar arasında satranç kurulu üyelerinin bir listesi de vardı. Simi de üyelerden biriydi. Liste aynı gibiydi. Hiçbir şeye çizilmemişti. Ama bir at eksikti. Bu yeterliydi. Simi artık yoktu ve hiçbir zaman var olmamıştı. Hava her yanı yakıp kavuruyordu. Bakanlıkta penceresiz soğuk hava tesisatlı odalar normal ısılarını koruyorlardı. Ama dışarıda kaldırımlar insanın ayaklarını kavuruyordu. Kalabalık saatlerde metrolardaki pis koku katlanılmaz oluyordu. Nefret haftasına hazırlıklar yoğun şekilde sürdürülüyordu. Tüm bakanlıkların kadroları çalışma saatlerinin çok dışına çıkmaktaydılar. Mitingler, geçit törenleri, konuşmalar, film ve tele ekran programları düzenlenecek, tribünler kurulacak, sloganlar uydurulacak, şarkılar bestelenecek, söylentiler yayılacak, resimler çekilecekti. Julia'nın roman dairesindeki bölümü roman yazma işini bırakmış, hızla vahşet broşürleri üretiyorlardı. Winston her günkü işine ek olarak Times'ın eski basımlarını gözden geçirip bazı makaleleri değiştiriyor, eklemeler yapıyordu. Bunlar daha sonra verilecek söylevlerde yinelenecekti. Gece geç saatlerde kalabalık bir proleter topluluğu caddelerde bağırıp çağırdı. Kent ateşli bir gece geçirdi. Roket bombaları daha sık düşmeye başlamıştı. Ve uzaklarda kimsenin açıklayamadığı ama hakkında çeşitli söylentiler dolaşan büyük patlamalar oluşuyordu. Nefret Haftası'nın yeni şarkısı, Nefret Şarkısı'ydı adı, şimdiden bestelenmişti ve tele ekranda sürekli çalınmaktaydı. Müzik denilemeyecek, davul çalındığını düşündüren ilkel bir marştı. Düzenli ayak sesleri eşliğinde yüzlerce ses tarafından söylenmesi insanda dehşet uyandırıyordu. Proleterler bundan çok hoşlanmışlardı. Gece yarıları caddelerde hala tutulan şarkı o umutsuz bir düş ile yarışıyordu. Parsons'ların çocukları bir tarak ve kağıtla gece gündüz bu şarkıyı çalıyorlardı. Dayanılmaz olmuştu artık. Winston'ın geceleri eskisinden çok doluydu. Parsons'ın düzenlediği gönüllü gruplar sokağa nefret haftasını hazırlıyorlardı. Posterler, bildiriler asılıyor, çatılara bayraklar dikiliyor ve flamaların asılması için yapılar arasına teller çekiliyordu. Parsons, Zafer Konağı'nın 400 metre yüksekliğindeki flamasıyla çok övünüyordu. Tam istediği işe kavuşmuştu. Çocuk gibi sevinçliydi. Sıcak ve yaptığı iş ona kısa pantolon ve açık gömlek giyme fırsatı vermişti. Her yana yetişiyor, itiyor, çekiyor, kakıyor, testereyle kesiyor, herkese yoldaşça sözlerle güç veriyor ve bunları yaparken bedeninin her noktasından keskin kokulu bir ter yayılıyordu. Londra'nın her yanında ansızın yeni bir poster belirmişti. Yazısı yoktu. Yalnızca makinalı tüfeğini kalçası düzeyinde tutmuş, koca çizmeleri olan, Moğol yüzünde hiçbir anlatım bulunmayan bir Avrasyalı askeri yürürken gösteren 3-4 metre boyunda bir resimdi bu. Postere ne yandan bakarsanız bakın, makinalı tüfeğin kendinize doğru çevrildiğini hissediyordunuz. Kentin duvarlarında ne kadar boş yer varsa bu posterlerle doldurulmuştu. Öyle ki sayıları büyük biraderin posterlerini bile geçmişti. Genelde savaşı önemsemeyen proleterler arasında yoğun bir yurtseverlik propagandası başlamıştı. Bu havayı desteklemek ister gibi roket bombaları her zamankinden daha çok insan öldürüyordu. Bir tanesi Şterni'deki bir sinemaya düşmüş, enkaz altında birkaç yüz kişi yaşamlarını yitirmişlerdi. Tüm çevre halkı bunların saatlerce süren görkemli cenaze törenine katıldılar. Tören haksızlığı protesto amacıyla yapılan bir toplantı niteliğindeydi. Başka bir bomba çocuk bahçesi olarak kullanılan boş bir alana düşerek birkaç düzine kadar çocuğun ölümüne neden oldu. Bunun üzerine öfkeli gösteriler yer aldı. Goldstein'in resimleri yakıldı. Avrasyalı asker posterlerinden yüzlercesi yırtılıp alevlere atıldı. Bu arada kargaşalık sırasında bazı dükkanlar yağmalandı. Derken roket bombalarının düşman casusları tarafından telsizlerle yönetildiği söylentisi çıktı ortaya. Onun üzerine yabancı asıllı olduklarından kuşkulanan yaşlı bir karı kocanın evi ateşe verildi ve ikisi de dumanlar arasında can verdi. Bay Charrington'ın dükkanının üzerindeki odaya gidebildikleri zaman Winston ve Julia serin olsun diye soyunup açık pencerenin yanında yatıyorlardı. Fare bir daha geri gelmemişti ama tahta kuruları sıcaklarla birlikte daha da çoğalmışlardı. Ama önemsemiyorlardı. Orası kirli de olsa temiz de olsa onların cennetiydi. Oraya varır varmaz her tarafa kara borsadan aldıkları biberleri ekiyorlar, giysilerini çıkartıp terli bedenleriyle saatler boyunca sevişiyorlar, sonra da uykuya dalıyorlardı. Uyandıklarında tahta kurularını karşı saldırıya geçmeye hazır buluyorlardı. Haziran ayı süresince 4, 5, 6, 7 kez buluşmuşlardı. Winston olur olmaz zamanlarda cin içmeyi bırakmıştı. Buna gereksinim duymuyordu artık. Kilo almış, varis ağrıları dinmiş, sabahları gelen öksürük nöbetlerine tutulmaz olmuştu. Hayata dayanılmaz olmaktan çıkmıştı. Artık tele ekrana dil çıkarmak ya da avazı çıktığı kadar bağırarak küfretmek gelmiyordu içinden. Güvenli bir köşeleri olduktan sonra arada sırada ancak 2 saat için bile olsa buluşabilmeleri güç gelmiyordu. Önemli olan ıvır zıvır dükkanı önündeki o odaların var olmasıydı. Onun orada olduğunu bilmek içinde olmakla bir gibiydi. Odaları kendi başına bir dünyaydı. Soyu tükenmiş hayvanların dolaştığı, geçmişin bir parçası. Winston için Bay Charrington da soyu tükenmiş bir hayvandı. Genellikle yukarı çıkmadan önce birkaç dakika durup Bay Charrington'la söyleşirdi. Yaşlı adam pek dışarı çıkmazdı. Neredeyse hiç müşterisi yoktu. Ömrü ufak, karanlık dükkanla daha da küçük olan yemeklerini hazırladığı, içinde başka eşyalarla birlikte eski kocaman bir gramofonun durduğu mutfakta geçiyordu. Winston'ın kendisiyle konuşmasından memnun kalıyordu. Değersiz eşyalarının arasında uzun burnuyla, kalın gözlükleriyle ve kadife ceketinin içindeki düşük omuzlarıyla dolaşırken bir tüccardan çok bir koleksiyoncuyu andırıyordu. Soluk bir coşkuyla Winston'a ıvır zıvır eşyaları gösterir dururdu. Porselen bir şişe kapağı, eski bir enfiye kutusunun boyalı kapağı, çok eskiden ölmüş bir bebeğin saçının içinde durduğu kilitli bir kutu gibi hiçbir zaman ondan bunları satın almasını istemezdi. Yalnızca beğensin yeterdi. Onunla söyleşmek eski bir müzik kutusunu dinlemek gibiydi. Belleğinin köşesinden bir iki unutulmuş tekerlemeyi daha çıkarmıştı. Bunlardan bir tanesi kuşlar, biri kırık boynuzlu bir sığır, biri de zavallı Kokrobin'in ölümü hakkındaydı. İlgilenirsin diye düşündüm derdi çekingen bir tebessümle. Unutulmuş birkaç dizeyi ona söylemeden önce. Ama her tekerlemenin en çok birkaç dizesini hatırlayabiliyordu. Her ikisi de bu durumun uzun sürmeyeceğini biliyorlardı. Belleklerinden çıkmıyordu bu. Bazen başlarının üstünde gezinen ölümü çok yakından duyuyorlar ve cehennemde yanmak zorunda bırakılarak ruhların saatinin gelmesine 5 dakika kala zevkleri son bir kez tatmak istemeleri gibi umarsız bir istekle birbirlerine sarılıyorlar, ayrılmıyorlardı. Bazen yalnız güven içinde oldukları değil, bunun sürüp gideceği umudu uyanıyordu içlerinde. O odada oldukları sürece kendilerine hiçbir zarar gelmeyeceğini hissediyorlardı. Oraya varmaları güç ve tehlikeliydi. Ama odanın kendisi bir sığınaktı. Winston cam küreye bakarak tutuklanma saatleri geldiğinde bu camdan dünyanın içine girmelerinin olası olduğunu düşünüyordu. Çoğu zaman bir kaçış yolu olarak hayallere sığınıyorlardı. Şansları yaver gidecek ve ömür boyu bu düzeni sürdüreceklerdi. Ya da Catherine ölecek, onlar da ustaca bir takım oyunlarla evleneceklerdi. Ya da birlikte intihar edeceklerdi. Ya da ortadan kaybolup yüzlerini değiştirecek, proleter şivesiyle konuşmayı öğrenecek, bir fabrikada iş bulup hayatlarını bir ara sokakta sürdüreceklerdi. Ama hepsi saçmaydı, çok iyi biliyorlardı. Gerçekte tek bir kurtuluş yolu yoktu. Kendileri için tek olası yol olan intiharı gerçekleştirmeyi gerçekten düşünmüyorlardı. Geleceği olmamasına karşın bu durumu sürdürmek, hava olduğu sürece soluk almak gibi içlerindeki en güçlü içgüdüydü. Bazen partiye karşı bir başkaldırıyı da düşünüyor ama buna nasıl kalkışacaklarını kestiremiyorlardı. Efsanevi kardeşlik varsa bile bu örgüte nasıl gireceklerdi? O'Brien'la kendi arasında bulunan ya da bulunuyormuş gibi görünen yakınlıktan ve bir gün O'Brien'in yanına çıkıp partiye karşı olduğunu söylemek ve onun yardımını istemek düşüncesinden söz etti Julia'ya. Garip ama bu davranış aptalca görünmedi Julia'ya. İnsanların yüzlerine bakarak yargılamaya alışıktı ve Winston'ın gözlerindeki bir anlık pırıltı sonucu O'Brien'e güvenmesini doğal karşılıyordu. Üstelik büyük çoğunluğun partiden nefret ettiğine ve kendilerine zarar gelmeyeceğini bilseler kuralları çiğneyebileceklerine inanıyordu. Ama partiye karşı geniş bir örgüt olduğuna inanmıyordu. Goldstein ve yeraltı ordusu hakkında anlatılan masalların parti tarafından kendi amaçları için uydurulmuş ve insanın inanıyormuş gibi görünmesi gereken saçmalıklar olduğunu söylüyordu. Julia sayısız parti toplantısında adlarını ömründe hiç duymadığı ve suçlu olduklarına kesinlikle inanmadığı kimselerin idam edilmeleri için bağırmış, halk mahkemelerinin olduğu sıralarda sabahtan akşama dek mahkeme binasını sararak hainlere ölüm diye bağıran gençlik örgütlerinde yer almıştı. 2 dakikalık nefret sırasında Goldstein'a hakaret yağdırmakta herkesi bastırmıştı. Ama bütün bunlara karşın Goldstein'in kimliği ve neyi savunduğu hakkında pek bir şey bilmiyordu. Devrimden sonra yetişmiş olduğu için 1950 ve 1960 yıllarındaki ideolojik savaşımları anımsamıyor, bağımsız siyasal hareket diye bir şeyi akla almıyordu. Zaten partiyi yenmek olanaksızdı. O her zaman var olacak ve hiç değişmeyecekti. Ona baş kaldırmak ancak gizli karşı çıkmalar ya da birisini öldürmek, bir şeyi havaya uçurmak gibi tek tek şiddet eylemleriyle gerçekleşebilirdi. Bazı konularda Winston'dan daha akıllıca düşünüyor ve parti propagandasına daha güç kanıyordu. Bir gün Winston Avrasya ile süren savaştan söz ettiğinde savaş filan olmadığı görüşünde olduğunu söyleyip Winston'ı çok şaşırtmıştı. Her gün Londra'dan patlayan roket bombaları özellikle Okyanusya hükümeti tarafından halkı korku ve baskı altında tutmak amacıyla atılıyordu. Bu olasılık Winston'ın aklına hiç gelmemişti. Julia 2 dakikalık nefret sırasında gülmemek için kendini zor tuttuğunu söylemişti. Parti öğretilerine ancak kendi yaşantısına dokunduğu sürece baş kaldırıyordu. Resmi mitolojileri kendisi için doğru ve yalan ayrımı önemli olmadığı için kolaylıkla onaylamaktaydı. Örneğin kendisine okulda öğretildiği gibi uçakların parti tarafından icat edildiğine inanıyordu. Winston'ın okul yıllarında parti helikopterleri icat ettiğini ileri sürüyordu. Bunu Julia'nın okul yıllarında uçaklar da eklenmişti. Herhalde bir sonraki kuşağa buharlı makinelerin de parti buluşu olduğu öğretilecekti. Julia'ya o doğmadan çok önce uçakların var olduğunu söylediyse de bu onu hiç ilgilendirmedi. Uçağı kimin bulduğu önemli midir ki? Ama Winston'ı en çok şaşırtan Okyanusya'nın 4 yıl önce Avrasya ile barış içinde olduğunu ve Doğu Asya ile savaştığını hatırlamamasıydı. Julia düşmanın ad değiştirdiğini fark etmemişti. "Ben her zaman Avrasya ile savaştığımızı sanıyordum," demişti. Winston'ı ürküttü bu. Uçağın icadı onun doğumundan önceydi. Ama düşmanın değişmesi henüz 4 yıl önce gerçekleşmişti. Belki 15 dakika kadar onunla konuştuktan sonra Julia'ya bir zamanlar düşmanın Doğu Asya olduğunu hatırlatabildi. Ama o yine de "Ne önemi var bunun?" diyordu. "İkisi de savaş değil mi? Zaten verdikleri haberlerin hepsi uydurma." Bazen Julia'ya arşiv dairesindeki düzenbazlıklardan söz ederdi. Bu tür şeyler onu dehşete düşürmüyordu. Yalanların gerçek olması onda ayaklarının dibinde bir uçurumun açıldığı duygusunu uyandırmıyordu. Winston ona Jones, Ironson ve Rutherford'dan ve bir zamanlar parmakları arasında tutmuş olduğu resimden söz etti. Julia bunu pek önemsemedi. Hatta başka neden söz ettiğini bile anlayamadı. "Onlar arkadaşlarım mıydı?" diye sordu. "Hayır, onları tanımıyordum. İç parti üyesiydiler. Üstelik benden çok yaşlıydılar. Devrimden önceki günlerin adamlarıydılar. Kendilerini bir kez uzaktan görmüştüm, o kadar." "O halde neden üzülüyorsun? Öldürülen yalnız onlar değil ya." Winston açıklamaya çalıştı. "Bu farklı bir durum. Konu yalnızca birinin öldürülmesi değil. Geçmişin yok edildiğini fark etmiyor musun? Eğer geçmiş yaşıyorsa ancak şu yuvarlak cam gibi işe yaramaz unutulmuş nesnelerde yaşıyor. Daha şimdiden devrim ve devrim öncesi günler hakkındaki bilgimiz sıfır. Tüm kayıtlar yok edildi ya da değiştirildi. Her kitap baştan yazıldı. Her resim yeniden boyandı. Her heykele, caddeye ve yapıya yeni adlar takıldı. Her tarihçe değiştirildi. Ve bu işlem günün her dakikasında aynen sürüp gidiyor. Tarih durdu. Partinin her zaman haklı göründüğü şu andan başka hiçbir şey kalmadı. Ben geçmişin değiştirildiğini biliyorum ama değişikliği kendim yaptığım zaman bile bunu kanıtlamam olanaksız. Bir şey yapıldıktan sonra geride bir kanıt bırakılmıyor. Tek kanıt kendi kafamın içinde ama anılarımı paylaşan başka bir kişinin bulunduğundan da emin olamıyorum. Hayatım boyunca yalnız bir kere elime somut, gerçek bir kanıt geçmişti. Olay olduktan yıllar sonra. Peki ne işe yaradı? Hiçbir işe yaramadı. Çünkü elime geçtikten birkaç dakika sonra attım onu. Bugün aynı şey olmuş olsaydı saklardım oysa. Ben olsam saklamazdım, dedi Julia. Tehlikeleri kolaylıkla göze alırım ama yalnız değerli şeyler için. Yoksa bir gazete parçası için değil. Eğer saklamış olsan ne yapacaktın onunla? Belki önemli bir şey yapamazdım ama yine de somut bir kanıttı. Cesaret edip gösterebilseydim birkaç kişi de kuşku uyandırabilirdim. Kendi hayatımız süresince bir şey değiştirebileceğimizi sanmıyorum. Ama küçük baş kaldıran gruplar birleşip büyüyebilir ve bizden sonra gelen kuşaklar bizim bıraktığımız yerden devam edebilir. Gelecek kuşak beni ilgilendirmiyor. Tek ilgilendiğim kendimiz. Sen yalnızca belden aşağınla baş kaldırıyorsun. Julia bunu çok zekice buldu. Winston'ın boynuna sarılıp uzun uzun güldü. Parti öğretilerinin dallanmalarına karşı en ufak bir ilgisi yoktu. Ne zaman ilk söz kelimelerinden, çift düşünden, geçmişin değiştirilmesinden, nesnel gerçeklikten ve yeni konuşun kullanımından söz etse sıkılır, kafası karışır ve bu tür şeyleri önemsemediğini söylerdi. İnsan hepsinin saçma olduğunu bildikten sonra ne diye kafasını yorsun bu gibi şeyleri? Ne zaman alkışlaması, ne zaman yuhlaması gerektiğini biliyordu. Winston bu tür konularda konuşmakta ısrar ederse genellikle uyur kalırdı. Her konumda, her zaman uykuya dalabilen bir insandı. Winston konuşurken siyasal bağnazlığın ne demek olduğunu bilmediği için Julia'nın partiye bağlı görünmesinin çok daha kolay olduğunu düşündü. Bir bakıma partinin görüşlerine sıkı sıkıya bağlı olanlar onu anlama yeteneği olmayan insanlardı. Bunlar kendilerinden istenilen şeyin saçmalığını anlamadıkları, olup bitenleri kavrayacak kadar günlük olayları izlemedikleri için gerçeğe en karşıt şeyleri bile kabullenebiliyorlardı. Her şeyi yutuyorlar ve bu yuttukları onlara zarar vermiyordu. Çünkü içlerinde bir iz bırakmıyordu. Tıpkı bir mısır tanesinin kuşun bedeninden sindirilmeden geçip gitmesi gibi. 6. Sonunda gerçekleşti. Beklediği haber geldi. Ömrü boyunca bunu beklemiş gibiydi. Bakanlıktaki uzun koridorda yürüyordu. Julia'nın kağıdı eline sıkıştırdığı yere gelmişti ki peşi sıra iri yarı birinin yürüdüğünü fark etti. Arkasındaki konuşmaya başlayacağını belirtmek için hafifçe öksürdü. Winston birden durarak geri döndü. O'Brien'di bu. Sonunda yüz yüze gelmişlerdi ama o anda istediği tek şey oradan kaçmaktı. Kalbi güm güm atıyordu. Konuşacak durumda değildi. Ama O'Brien ahbapça bir tutumla Winston'ın koluna dokundu ve birlikte yürümeye başladılar. O'Brien kendisini diğer iç parti üyelerinden ayıran ciddi ve kibar tutumuyla konuşmaya başladı. "Sizinle konuşmak için fırsat kolluyordum," dedi. "Geçen gün Times'a yazdığınız yeni konuşma makalenizden birini okudum. Yeni konuşa karşı bilimsel bir ilginiz var sanıyorum." Winston kendisine gelmişti biraz. "Pek bilimsel sayılmaz," dedi. "Amatörce bir ilgi. Konum değil. Dilin kuruluşuyla hiçbir ilgim olmadı." "Ama yine de çok ustaca yazıyorsunuz," dedi O'Brien. "Bu yalnız benim düşüncem değil. Uzman olan bir arkadaşınızla da bu konuyu konuştum. Şimdi o arkadaşın adı belleğimde değil." Winston'ın kalbi yeniden sıkıştı. Bu Simi'den açıkça söz edilmesiydi. Ama Simi artık bir ölü bile değil, bir yok kişiydi de. Ondan böyle açıkça söz etmek insanın başına iş açabilirdi. O'Brien'in sözleri bir işaret, bir parola olmalıydı. İşlediği bu düşünce suçu her ikisini suç ortağı yapıvermişti. Koridorda yavaş yavaş yürümekteydiler. O'Brien insanca garip ve savunmaz ama dostça gelen bir hareketle gözlüklerini düzeltti. Ve sonra konuşmasını sürdürdü. "Söylemek istediğim şuydu aslında. Makalenizde kullanımından kalkmış iki sözcük kullanmışsınız. Ama değişiklik çok yakın zaman önce oldu. Yeni konuş sözlüğünün 10. baskısını gördünüz mü?" "Hayır," dedi Winston. "Henüz basıldığını sanmıyordum. Arşiv dairesinde hala 9. baskısını kullanıyoruz. 10. baskı birkaç ay sonra çıkacak sanırım. Ama kısıtlı bir miktarda dağıtıldı. Bende bir tane var. Bakmak ister miydiniz?" "Elbette," dedi Winston. Olayın nereye vardığını anlamıştı. "Yeni gelişmelerin bazıları çok ilginç. Sizi gerçekten ilgilendirecek olan fiil sayısındaki azalma sanırım. Nasıl yapalım? Sözlüğü size bir haberciyle mi göndereyim? Ama böyle şeyleri hiç aklımda tutamam. Belki size uygun bir zamanda evime uğrayıp alabilirsiniz. Bekleyin, size adresimi vereyim." Bir tele ekranın önünde duruyorlardı. O'Brien dalgın dalgın ceplerini yoklayarak deri kaplı bir cep defteri ve altın bir dolma kalem çıkardı. Tele ekranın tam altında, ekranın öte yanındaki kişi ne yazdığını görebilecek gibi bir noktada duruyorlardı. O'Brien adresini çiziktirdi, sayfayı yırtarak Winston'a uzattı. "Akşamları genellikle evde olurum. dedi. Eğer ben yoksam uşağım size sözlüğü verir. Winston'ı bu kez saklamak zorunda olmadığı bir kağıt parçasıyla bırakıp ayrılmıştı. Yine de Winston yazılanları dikkatle ezberledi ve birkaç saat sonra başka bir takım kağıtlarla bellek deliğine attı. Ancak birkaç dakika konuşmuşlardı. Bu durumlar yalnızca bir tek şeye yorulabilirdi. O'Brien'in adresini Winston'a vermek için hazırladığı bir oyundu bu. Ama gerekliydi. Çünkü birinin nerede yaşadığını başka türlü öğrenmek olanaksızdı. Telefon rehberi diye bir şey yoktu. Eğer bir gün beni görmek istersen bu adresten arayabilirsin demek istemişti O'Brien ona. Belki de sözlüğün içinde bir haber iletecekti ona. Ne olursa olsun kesin olan tek şey düşünü kurduğu gizli örgüt vardı ve onunla ilişkiye geçmişti. Er geç O'Brien'in çağrısına gidecekti. Belki yarın, belki de uzun bir süre sonra. Bilemiyordu. Yıllar önce başlanmış olan bir işlemi sürdürecekti. İlk adımı kafasında beliren düşünceler, ikinci adımı günlük tutmak olmuştu. Düşüncelerden sözcüklere ve şimdi de sözcüklerden eyleme geçiyordu. Son adım Sevgi Bakanlığı'nda yer alacaktı. Bunu şimdiden kabullenmişti. Bu işin sonucu başlangıcındaydı. Biraz ürkütücüydü. Daha doğrusu ölümün önceden tadını almak ve daha az canlı olmak gibi bir şeydi. O'Brien'le konuşurken sözcüklerin anlamını kavradıkça bedenini bir ürperti sarmıştı. Bir mezarın nemli havasına giriyormuş gibi oldu. Bu mezarın kendisini beklediğini hep bilmesine karşın yine de rahatsız edici bir duyguydu bu. 7. Winston gözleri yaşlarla dolu uyanmıştı. Julia uykulu ona doğru döndü. Ne oldu diye sordu mırıldanır gibi bir sesle. Düş gördüm dedi Winston ve sonra sustu. Sözlerle anlatılamayacak kadar karışıktı. Uyandıktan sonra birkaç dakika kadar düşün kendisinin ve onda bıraktığı anıların etkisi altında kaldı. Hala gördüğü düşün içinde gibiydi. Gözleri kapalı yatakta uzanıyordu. Yağmurdan sonra bir yaz akşamında pırıl pırıl bir kır görüntüsü gibi bütün hayatına ışık tutan bir düştü bu. Tamamı bir cam kürede geçiyordu. Ama camın yüzeyi gök kubbeydi. İçi ise insanın uçsuz bucaksız yerleri görebildiği ışığa boğulmuş bir yerdi. Düşün bir bölümü annesinin bir zamanlar yapmış olduğu, 30 yıl sonra dünya haberlerinde izlediği Yahudi kadının da yinelediği bir kol hareketiydi. Helikopterden atılan kurşunlarla ikisi de delik deşik olmadan önce kadının çocuğunu korumak isterken yaptığı bir hareketti bu. Biliyor musun dedi Winston, şu ana kadar hep annemi benim öldürdüğümü düşünmüştüm. Onu neden öldürdün diye sordu Julie uykulu uykulu. Onu öldürmedim, en azından fiilen. Düşünde annesinin onu son gördüğü biçimiyle canlanması başka anıları da çağrıştırdı. Yıllar boyunca belleğinden kovmuş olduğu bir anıydı bu. Tarihi tam olarak hatırlayamıyordu. Ama olay yer aldığında en azından 10 hatta 12 yaşında olmalıydı. Babası tam o ne zaman olduğunu pek anımsayamıyordu ama çok daha önceleri ortadan kaybolmuştu. Belleğinde kalanlar sık sık olan hava saldırıları, metroya sığınmaları, dört bir yandaki yıkıntılar, sokak köşelerine asılan hiçbir şey anlamadığı bildiriler, aynı renk gömlekler giyen delikanlıların çeteleri, fırın önlerindeki uzun kuyruklar, uzaktan gelen makinalı tüfek sesleri en çok da besin sıkıntısıydı. Öteki çocuklarla lahana yaprağı, patates parçaları, ekmek kırıntıları bulmak için çöp kutularını karıştırdığını, hatta sığır yemi taşıyan kamyonların geçtiği bozuk yollarda durup küspe kalıntıları toplamaya çalıştığını hatırladı. Babası ortadan kaybolduğunda annesi ne büyük bir şaşkınlık ne de üzüntü göstermişti. Ama üzerine büyük bir değişiklik gelmişti. Bütünüyle ruhsuzlaşmış gibiydi. Winston bile onun kaçınılmaz bir olayı beklemekte olduğunu fark etmişti.